Ayrım 16. Ölmesi gereken kız. David Lagercrantz. Sayfa 213. Lisbeth otel odasında masanın başında oturuyordu. Svavelsio'dan bir takım adamların, içlerinde liderleri Marco Sandström de vardı. Strandvägen'deki evden ayrıldıklarını gördü. Ne yapması gerektiğini düşündü. Aklına bir şey gelmedi. Bilgisayarını kapattı. Mikael giyinmiş yatağa oturmuş, telefonunda bir şey okuyordu. Lisbeth onu kendi haline bırakmayı düşündü. Hayatı hakkında daha fazla soruya, içten içe iyi olduğuna dair teorilere ya da Mikael'in söylemeye çalıştığı herhangi bir şeye tahammül edemezdi. "Ne yapıyorsun?" diye sordu. "Ne? Neyle uğraşıyorsun?" "Şerpa ile ilgili bir şeyler." "Bir yere varabildin mi?" "Şu Stan Engelman'ı araştırıyorum." "Hoş biri değil mi?" "Gerçekten tam senin tipin." "Bir de şu Matt Sabin var öyle mi?"
"Evet o da."
"Onunla ilgili fikrin ne?"
"Henüz oraya gelmedim."
"Bence onu unut gitsin," dedi Lisbeth.
Mikael merakla baktı.
"Niçin unutayım?" "Çünkü olaya pat diye uyan bir şeyle karşılaşıldığında hemen heyecana kapılmamak gerekir. Ben bu tür şeylere kıymet vermem."
"Neden?"
Lisbeth ayağa kalktı, pencereye gitti. Perdelerin arasından Lutma Kargatan'a baktı. Camilla'yı, Svavelsio MC'yi düşündü. Aklına bir fikir geldi. Onları sıkıştırmakta fayda yok muydu?
"Niçin kıymet vermezsin?" diye sorusunu tekrarladı Mikael.
"Adamı çok çabuk buldun değil mi? Daha neler söylendiğini bile bilmeden."
"Doğru.
Bence daha gerilere gitmen gerekir, sömürgeci diye."
"Nasıl yani?"
"Bütün bir Everest sömürgecilik kalıntısı değil mi? Beyaz dağcılar ve onların hamallığını yapan değişik renkten insanlar."
"Olabilir."
"Bence bunu düşünmelisin. Nima Rita'nın kendini başka türlü nasıl ifade edeceğini."
"Bir kez olsun açık bir dil konuşamaz mısın?"
Mikael Lisbeth'ten cevap bekliyordu fakat Lisbeth bu sabah koltukta otururken olduğu gibi yine uzaklara dalmıştı. Mikael de kendisini araştırmaya başladı. Sonra da eşyalarını topladı. Hemen harekete geçmeliydi. Lisbeth'le tekrar buluşurdu. Bilgisayarını çantasına koydu, ayağa kalktı. Lisbeth'i kucaklamayı, dikkatli olmasını tembih etmeyi düşündü. Ama Lisbeth iyice yaklaştığında bile kımıldamadı.
"Earth to Houston," dedi Mikael. Dipnot İngilizce, dünyadan Houston'a.
Kendini gülünç hissetti. Lisbeth'in bakışları berraklaştı. Mikael'in çantasına baktı. Sanki Mikael değil de çanta bir şey söylemişti. "Eve gidemezsin," dedi.
"Öyleyse başka bir yere giderim."
"Demek istediğim," diye devam etti Lisbeth, "eve ya da daha önceden bağlantın olan bir yere gidemezsin. Seni bulurlar."
"Kendim idare ederim."
"Edemezsin. Telefonunu alabilir miyim?"
"Yeter ama yine mi?"
"Haydi ver." Mikael, Lisbeth'in telefonunu yeterince karıştırdığını düşünüyordu. Cihazı cebine sokmaya çalıştı. Lisbeth telefonu çekip elinden aldı. Mikael iyice sinir oldu ama ne işe yarardı? Lisbeth çoktan kendi program şifrelerini girmişti. En iyisi karışmamaktı. Mikael'in bilgisayarlarında ne istiyorsa yapmıştı hep. Mikael'in yine de sabrı taştı.
"Ne yapıyorsun?" dedi öfkeyle.
Lisbeth başını kaldırdı, dudaklarından gülümsemeye benzer bir şey geçti. "Bundan hoşlanıyorum," dedi.
"Neden hoşlanıyorsun?"
"O sözden."
"Hangi sözden?"
"Ne yapıyorsun? Ama şunu çoğu söyleyebilir misin aynı ses tonuyla?"
"Ne diyorsun ya?"
"Sen söyle." Lisbeth telefonu Mikael'in dudaklarına yaklaştırdı. "Ne söyleyeyim?" "Ne yapıyorsunuz?" de.
"Ne yapıyorsunuz?" dedi Mikael.
"Güzel, harika." Lisbeth telefonda bir şeyler daha yaptıktan sonra Mikael'e uzattı.
"Ne yaptın?"
"Nerede olduğunu görüp etrafında neler olduğunu işitebileceğim."
"Nasıl yani ya?"
"Dediğim gibi."
"Yani benim hiç özel hayatım olmayacak mı?"
"İstediğin özel hayatı yaşa. Gereksiz yere dinleyecek değilim. Bu sözcüğü söylemediğin sürece."
"Yani ardından istediğim gibi atıp tutabilirim."
"Ne?"
"Şaka Lisbeth, şaka."
"İyi."
Mikael gülümsedi. Belki Lisbeth de gülümsedi ya da gülümsemedi. Mikael telefonunu aldı. "Teşekkür ederim."
"Çok göze batma," dedi Lisbeth.
"Öyle yapacağım."
"Güzel."
"Şansıma tanınmış biri değilim."
"Ne?" Lisbeth bu topu da kaçırdı. Mikael Lisbeth'i kucakladı, dışarı çıktı, şehre karışmaya çalıştı. Ancak uzun sürmedi. Daha 100 metre yürümeden bir genç onunla fotoğraf çekilmek istedi. Mikael Sivavegen'e doğru devam etti. Aslında oradan kesinlikle uzak durması gerekirdi. Şehir kütüphanesi yakınlarında bir banka oturdu. Nima Rita'yı Google'da bir kez daha aradı. Outside dergisinin 2008 Ağustos sayısında yayımlanan uzun bir röportaja takıldı. Nima Rita başka hiçbir yerde bu kadar ayrıntılı konuşmamıştı. Fakat alıntılarda heyecanlanacak bir şey yoktu. En azından ilk bakışta. Mikael daha önce de böyle şeyler okumuştu. Clara Engelman'la ilgili suçluluk duygusu yüklü ya da acıklı sözler. Yine de bir süre sonra kafasına bir şey dank etti. Bunu daha önce niçin görememişti? Oysa gün gibi ortadaydı. I really tried to take care of her. I tried. But mom sahib just fell and then the storm came. And then the mountain was angry and we couldn't save her. I am very very sorry for mom sahib. Dipnot, İngilizce. Ona gerçekten göz kulak olmaya çalıştım, denedim. Ama mam sahip düştü ve sonra fırtına koptu ve dağ öfkeliydi. Onu kurtaramadık. Mam sahip için çok, çok üzgünüm. Mam sahip, bu kadar açıktı. Mam sahip, mem sahip de olabilirdi. Sahibin dişil olanı. Sömürge Hindistan'da beyaz kadınlar için kullanılıyordu bu sözcük. Mikael bunu daha önce niçin düşünmemişti? Araştırma yaparken şerpaların çoğunun batılı dağcılara böyle hitap ettiğini okumuştu. I took forcel and I left my sahip. Dipnot. Forcel'i aldım ve mam sahibi geride bıraktım. Nima böyle demiş olmalıydı. Büyük ihtimal kastettiği Clara Engelman'dı. Peki bu ne demekti? Nima Rita Engelman yerine Johannes Forcel'i mi kurtarmıştı? Olayın akışına uymuyordu. Clara ile Johannes dağın değişik taraflarındaydı. Forcel'in başı belaya girdiğinde Clara çoktan ölmüştü. Ama yine de saklamayı gerektiren ciddi bir durum yaşanmış olamaz mıydı? Olabilirdi. Başka türlü de olabilirdi. Mikael tatilinin kesinlikle bittiğine dair gittikçe artan bir hisse kapıldı. Ve tarihin daha derinlerine gitmesi gerektiğini anladı. Her şeyden önce Lisbeth'e bir mesaj gönderdi. Niçin hep böyle aşırı zekisin? 21. Bölüm 27 Ağustos. Paulina Müller, Münih'in Bogenhausen ilçesindeki evde bir genç kızken kaldığı odada oturuyordu. Pijamalarını giymişti. Telefonla konuşuyor, sıcak çikolata içiyordu. Annesi sanki 10 yaşında bir kızmış gibi etrafında dolaşıp ona hizmet ediyordu. Fena bir durum değildi. Çocukluğa dönmek hoşuna gitmişti Paulina'nın. Hiçbir şeyden sorumlu olmamak, yalnızca ağlamak. Üstelik yanılmıştı da. Ailesi Thomas'ın nasıl biri olduğunu çok iyi biliyordu. Kendine neler yaptığını anlattığında gözlerinde tereddütün gölgesi yoktu. Şimdi odasına kapanmış, bağırarak rahatsız etmek istemediğini söylemişti. ''Yani kadının kim olduğunu bilmiyorum diyorsun.'' dedi komiser Ulrika Jensen telefonda. Sesinin tınısı inanmadığını ima ediyordu. Tabii inanmaması için her türlü sebep vardı. Paulina demir ütülü kadının kim olduğunu anlamakla kalmamış, her ne kadar kadının yaptığını karanlık bir yol gibi görse de içten içe hoşuna gittiğini fark edince korkuya kapılmıştı. Eve gelirken sayısız defa söylediği şeyi hatırladı. Onunla bir daha karşılaşamam, yapamam, ölürüm daha iyi. Hayır dedi, tanıdık birine benzemiyor. Thomas'ın iddiasına göre bir kadınla karşılaştığını, ona aşık olduğunu söylemişsin dedi Ulrike Jensen. Onu sinir etmek için uydurdum. Yine de şu kadının seninle duygusal bir bağı varmış gibi geliyor insana. Hatta bunu senin için yapmış gibi. Kocana seni bir daha görmeyeceğine yemin ettirmiş. Çok tuhaf. Değil mi? Komşuların kaybolmadan önce birkaç gün kolun sarılı gezdiğini söyledi, ütüyle yaktığını söylemişsin. Doğru. Ama sana inanmamışlar Paulina. Dairenizden çığlık ve kavga sesleri duymuşlar. Paulina bir süre tereddüt etti. Öyle mi dedi? Belki işin aslı Thomas seni yakmıştır. Belki. Neden bunun bir intikam eylemi olduğunu düşündüğümüzü anlıyorsundur sanırım. sana yakın birinin yapmış olmasından neden şüphelendiğimizi.
Bilmiyorum.
Bilmiyorsun? Ulrika Jensen birden üslup değiştirene kadar bu minvalde konuştular. Jensen en sonunda,
ha unutmadan dedi.
Evet, sanırım kocan yüzünden endişelenmene gerek yok.
Nasıl yani?
Kocanın o kadından ödü kopmuş, sanırım bir daha sana yaklaşmaz.
Paulina bir kez daha tereddüt ettikten sonra,
hepsi bu mu dedi.
Şimdilik.
O zaman teşekkür edebilirim.
Kime?
Bilmiyorum dedi Paulina.
Faydalı olacağını düşünerek kocası Thomas'ın iyileşmesini umduğunu söyleyip telefonu kapattı. Yatağa oturup bu haberi sindirmeye çalışırken telefonu bir kez daha çaldı. Paulina'nın gazetelerde adını çok duyduğu Stephanie Erdman adında bir boşanma avukatı arıyordu. Erdman davasını üstlenmek istiyordu. Paulina'nın avukat ücretini düşünmesine gerek yoktu. Çoktan halledilmişti.
Sonya Modik, Bublanski'yi emniyet müdürlüğünün koridorunda gördüğünde başını iki yana salladı. Bublanski, Nima Rita'nın şehir kayıtlarında da olmadığını anladı. Neyse ki araştırma yetkisi edinmişlerdi. Fakat bu küçük bir zaferdi. Önlerinde daha bir sürü engel vardı. Askeri istihbarat duvar gibi dinlemişti yalnızca. Bublanski bu işe çok bozulmuştu. Düşünceli bir ifadeyle Sonya'ya baktı.
Bir şüpheli var gibi dedi.
Var mı?
Adı yok, eşkali de.
Yine de şüpheli diyorsun.
Biz iz diyelim.
Heikki Järvinen'in 15 Ağustos Cumartesi gecesi saat 2'de Norra Bantorget'te gördüğü adamı anlattı. Nima Rita'ya büyük ihtimalle bir şişe içki vermişti. Bublanski'nin odasına giderlerken Sonya söylenenleri not etti. Odada karşılıklı oturdular ve uzun süre sustular. Bublanski huzursuzdu. Kafasını kurcalayan bir şey daha vardı.
Adamın İsveç'te tedavi gördüğüne dair elimizde bir şey yok değil mi dedi.
Şimdilik yok dedi Modik. Ama işin peşini bırakmadım. Belki başka bir isimle tedavi görmüştür değil mi? Adamın bedensel özellikleriyle ilgili daha geniş araştırma yapabilmek için mahkeme kararı bekliyoruz.
Ne kadar süredir şehirde görüldüğünü biliyor muyuz?
İnsanların zaman kavramı epeyce tuhaf olsa da bulunduğu bölgede birkaç haftadır olduğunu söyleyebiliriz.
Belki oraya şehrin başka bir bölgesinden ya da başka bir şehirden gelmiştir.
Bana öyle gelmiyor. Hislerim öyle olmadığını söylüyor.
Bublanski sandalyesinin arkalığına yaslandı. Pencereden dışarı baktı ve birden ne aradığını anladı.
Güney bloğu dedi.
Ne?
Kapalı psikiyatriye ait güney bloku. Bence orada kalmıştır.
Niçin öyle düşünüyorsun?
Çünkü uyuyor.
Nasıl?
Saklamak istedikleri birini yerleştirmek için çok uygun bir yer. Güney bloğu belediyenin kontrolünde değil, ayrı bir vakıf. Askerlerin çok eskiden beri bu klinikte çalıştığını biliyorum. Kongo'dan gelen Birleşmiş Milletler askerini hatırlıyorsundur. Anderson'u sağa sola saldırmaya başlamıştı. İşte onu güney bloğuna kapattılar.
Hatırlıyorum dedi Sonya ama yine de çok destekli bir kurgu sayılmaz.
Asıl meseleyi söylemedim daha.
Söyle komiserim.
Järvinen'e göre Nima özgürlüğünü kazanmak için dağdan göle indiğini söylemiş. Bu da uyuyor değil mi?
Güney bloğu Orsta Körfezi'nde bir kayalığın üzerinde. Üstelik Maria Torget'e de çok uzak değil.
Bak bu iyi dedi Sonya.
Tabii boşa atıyor olabiliriz.
Hemen araştıracağım.
Güzel, fakat...
Fakat ne?
Bu Nima Rita'nın İsveç'e nasıl geldiğini açıklamaz. Adı kayıtlara geçmeden pasaport kontrolünden geçemez herhalde.
Hayır geçemez dedi Sonya ama yine de bir başlangıç sayılır bu.
Rebecca Forsell'le konuşmak da iyi bir başlangıç olabilir. Anlaşıldığı kadarıyla onunla da konuşamıyoruz.
Yok dedi Sonya düşünceli bir ifadeyle Bublanski'ye baktı.
Ne var? Nima Rita ile Clara Engelman'ı tanıyan bir kadın daha var.
Kim?
Sonya anlattı.
Katrin Lindos Götgatan'da yürüyordu. Bir kez daha Mikael'i aradı. Mikael bu defa da cevap vermedi. Hem de telefonu arada bir meşgul sinyali vermesine rağmen. Katrin bir küfür savurdu. Onun için dert ediyordu. Düşüneceği daha önemli şeyler vardı. Biraz önce Kültür Bakanı Alicia Frankel ve Profesör Jürgen Wrigstad'la birlikte Johannes Forsell'e karşı yürütülen medya kampanyasını tartıştıkları podcast kaydını yeni bitirmişti.
Ama bu durumunu daha iyi yapmamıştı. Her kayıt sonrası olduğu gibi dengesi bozulmuştu. Her zaman inciten bir cevap ya da soru olurdu. Şimdi biraz katı olmaktan endişeleniyordu. Eleştirdiği gazeteciler gibi tek taraflı davranmaktan, kendi ayrıntılara girmeden başkalarından ayrıntı talep etmekten. Diğer yandan her zaman öz eleştiri yapardı. Forsell'e karşı yürütülen nefret kampanyası içine işlemişti. Belki de sorun Forsell'den çok kendisiydi. Nefretin ve yalanların olayları nasıl çarpıttığını, nasıl yıkıcı olduğunu görüyordu. İntiharı aklından bile geçirmişti. Ama bazen ayaklarını bastığı zemin kayıyor, onlu yaşlarda yaşadığı hayat içine eziyordu. Şafak sökerken uyanmış, kayıtlara hazırlanmış, sanki eski karanlık bir şey tekrar dönüyormuş gibi huzursuz olmuştu. Silkinerek bu düşünceleri zihninden attı. Göt gağıtan kalabalıktı. Önünde ellerinde balonlarla neşeli çığlıklar atarak giden bir grup anaokulu çocuğu vardı. Bonde gağıtana döndü. Birkaç sokak geçip Night Target'e çıktı. Orada biraz rahat nefes aldı. Night Target güneyin en şık semtlerindendi. Biraz aşağılanır, medya çetesinin semti de denilirdi. Katrin bu semtte hem evinde ve güvende olduğu hem de uzaklık duygusu da kapılırdı. Hayattan fazlasıyla pay aldığı doğruydu. Radyo programları büyük bir sükse yaptıktan sonra bugün İsveç'in en büyük podcast kaynağıydı. Kendini güvende hissediyordu. İstediği zaman evini satabilir, kenar semtlerden birine taşınabilirdi. Her an her şeyi kaybedeceğini de biliyordu. Hızını arttırdı. Arkasından adım sesleri gelmiyor muydu? Yok, yalnızca kuruntuydu. Geçmişin hayaletleri. Yine de evine mümkün olduğu kadar çabuk gitmek, dünyayı unutmak, romantik bir komedinin ya da hayatıyla ilgisi olmayan bir şeyin içine gömülmek istiyordu. Mikael Östermalm'de bir balkonda oturmuş, Sonya Modig'in bahsettiği kadınla konuşuyordu. Bütün gün Kraliyet Kütüphanesi'nde oturup araştırma yapmış, olayların seyrine dair açık bir fikir edinmeye başlamıştı. Daha doğrusu nelerin eksik olduğu, neyi araştırması gerektiğine dair. Ellen'in Jungfrugatan'daki evine gelme nedeni buydu. Ellen 39 yaşında şık, ölçülü bir kadındı. Yüz çizgileri temiz ve incecikti. Felke ile evliydi. Soyadı 2008 yılında Malmgård'tu. Tanınmış bir fitness yıldızıydı. Aftonbladet gazetesinde soru köşesi vardı. ABD'li Greg Dawson'ın Everest Seferi grubundaydı. Dawson'ın grubu Victor Granke'nin grubuyla aynı gün 13 Mayıs'ta zirveye tırmanmıştı. İki grup ortama alışma evresinde ana kampta yan yana kalmıştı. Ellen memleketlileri Forsell ve Svante ile yakınlaşmış, Clara Engelman'la da arkadaş olmuştu. ''Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim.'' dedi Mikael. ''Rica ederim ama bu öyküden yoruldum artık. Bu konuyla ilgili neredeyse 200'e yakın seminer verdim.'' ''İyi kazanmışsındır.'' ''Hatırlarsan o zamanlar ekonomik kriz vardı, yani o kadar ballı bir iş değildi.'' ''Ah çok üzüldüm. Clara Engelman'ı anlatabilir misin? Granke'nle birlikte olduklarını biliyorum, yani gizlemene gerek yok.'' ''Benden alıntı yapacak mısın?'' İstemezsen yapmam. Daha çok olayı anlamaya çalışıyorum. Tamam, birliktelerdi ama gizli tutuyorlardı. Ana kamptakilerin çoğu bilmiyordu. Ama sen biliyordun. Clara anlattı. Clara'nın Victor Granke'nin grubunda olması biraz tuhaf değil mi? Parası ve ilişkileri sayesinde Amerikalı gruplardan birine dahil olamaz mıydı? Örneğin Dawson'ınki gibi daha ünlü bir gruba. Granke'nin de ünü iyiydi ama Victor ile Stan Engelman arasında bir şey vardı. Bir şekilde birbirlerini tanıyorlardı. Yine de eşini elinden aldı. Evet, Stan'a ağır gelmiştir. Okuduklarıma göre Clara Engelman'ın ana kamptaki ilk günlerde mutsuz olduğunu düşünüyormuşsun. Yok, hiç öyle düşünmedim. Onu kibrin kendisi gibi görüyordum. Fakat çok geçmeden nasıl biri olduğunu anladım. Everest macerası onun için bir çeşit özgürleşmeydi. Boşanmak için gereken cesareti orada toplayacağını umuyordu. Bir akşam çadırında şarap içerken avukat tuttuğunu söyledi. Charles Masterton'u değil mi? Adı neydi bilmiyorum. Bir de bir yayın eviyle iletişime geçmişti. Yalnızca dağ tırmanışını değil, Stan'ın fahişeler ve porno yıldızlarıyla ilişkilerini de yazacağını söyledi.
karanlık çevrelerle bağlantılarını da yazacaktı.
Yani Stan Engelman kendini tehdit altında hissetti.
Hiç sanmam.
Niçin?
Clara'nın bir avukatı varsa Stan'ın 20 avukatı vardı. Clara'nın ödünün koptuğunu biliyorum. Beni ezecek diyordu.
Sonra bir şey oldu.
Sonra hepimizin kahramanının boynu büküldü.
Granky'nin?
Evet.
Nasıl oldu?
Bilemiyorum. Victor çok çekici biriydi. Zor ve inisiyatif gerektiren durumlarda sükunetle ışırdı. Herhangi bir zorlukla karşılaştığımızda sakinleşmek için onu görmemiz yeterdi. Victor çözer. Adamda şeytan tüyü vardı. Gülerek bütün endişelerimizi dağıtırdı. Bizim liderimiz niçin o değil diye kıskandığımı hatırlıyorum.
Clara aşık oldu.
Hem de hemen.
Nereden anladın?
Bu işin Stan'la bir ilgisi var mı diye düşündüm daha sonra. Clara, Victor'u yanına alarak kocasını alt edebileceğini düşünmüş olabilirdi. Victor, kurşun yağmurunun altında gülümseyerek dikilecek birine benziyordu.
Ama sonra değişti, öyle mi?
Aynen öyle.
Dinliyorum.
Victor'un gözünde de huzursuz bir ifade belirdi. Bu herkesi tedirgin etti. Hani kendinden emin bir hostes birdenbire endişeye kapıldığında olur ya, işte öyle. Uçağın düşeceği hissine kapılırsınız.
Sence ne oldu?
Hiçbir fikrim yok. Belki kaçamak yaptığı için huzursuz oldu. Belki Stan'ın öyle oyun oynanacak biri olmadığını anlayıp bu işin sonunun kötü olacağını düşündü. Ve dürüst konuşmak gerekirse...
Evet.
Tabii o zamanlar gençtim, romantizm çok heyecanlandırıyordu. Sanki bütün dünyanın sırrını çözmüş gibiydim. Şimdi dönüp geriye baktığımda aşırı sorumsuz bir davranış olduğunu görüyorum. Bunu Stan'ı ya da Victor'un eşini düşünerek söylemiyorum. Grubu düşünerek söylüyorum. Victor'un hiç ayrım yapmadan bütün grubu gözetmesi gerekiyordu. Clara'ya bağlanarak diğerlerine ihanet etti. İşlerin bu kadar kötüye gitmesinin bir nedeninin bu olduğuna inanıyorum. Victor ne pahasına olursa olsun Clara'yı zirveye çıkarmak istiyordu.
Halbuki aşağı göndermesi gerekiyordu.
Kesinlikle, ama belli ki yapamadı. Yalnızca Clara'nın medya değeri çok yüksek olduğu için değil, basında Clara hakkında yazılan bir sürü boka sinir oluyordu. Clara'nın başarabileceğini bütün dünyaya göstermek istiyordu.
Dördüncü kaptan ayrılırken Granky'nin pek kendinde olmadığı söyleniyor.
Bunu ben de duydum. Belki grubu bir arada tutmak için çok yıpranmıştı.
Nima Rita ile ilişkisi nasıldı?
Ona çok saygı duyuyordu.
Clara'nın Nima Rita ile ilişkisi nasıldı?
O biraz değişikti.
Nasıl?
Aynı dünyadan değillerdi.
Ona kötü mü davrandı?
Nima'nın batıl inançları güçlüydü.
Clara bu nedenle ona takılıyor muydu?
Belki, ama bunun Nima'yı etkilediğini sanmıyorum. Yalnızca işiyle ilgileniyordu. İlişkilerini bozan başka bir şeydi.
Ne?
Nima'nın bir eşi vardı. Luna.
16. ayrımın sonu. Sayfa 228.